İkinci ayrım, otel. Arthur Hailey, sayfa 16. Peter'ın arkasından mırıltı halinde bir ses yükseldi. Özür dilerim Bay McDermott, sizinle görüşebilir miyim? Aniden dönen Peter arkasında yaşlı oda garsonlarından Sol Natchez'in durduğunu gördü. Natchez koridoru yavaşça geçmişti. Bir ölü gibi zayıftı ve sırtında otel işçilerinin giydikleri kırmızı ve altın rengi şeritlerle süslü beyaz bir ceket vardı. Saçlarını kafasına sımsıkı yapıştırmış, alnına da eski usul perçem düşürmüştü. Gözleri renksiz ve nezleli gibiydi. Sinirli sinirli ovuşturdu ellerinin üstündeki damarlar da ip gibi ortaya çıkmış. Etleri sanki aralarına gömülmüştü. Ne oldu Sol? Sesinden üzüntülü olduğu sezilen garson. Sanıyorum hakkımdaki şikayet üzerine buraya geldiniz dedi. McDermott çift kanatlı kapıya baktı. Kapı henüz açılmamış ve köpeklerin avlamasından başka içeriden hiçbir ses gelmemişti. Peter ne oldu diye sordu. Öteki üst üste iki kere tükürüğünü yutmaya çalıştı. Cevap verecek yerde yalvaran bir sesle acele acele fısıldadı. Mr. McDermott, eğer bu işi kaybedersen benim yaşımda biri için ikinci bir iş bulmak çok zor olur. Gözlerinde kızgınlık ve kuşku karışımı bir ifadeyle de kral dairesine bakıyordu. Bu geceye kadar kendilerine hizmet etmekte hiç güçlük çekmedim. Çok şey bekliyorlar. Hiç bahşiş vermemelerine rağmen ben aldırmıyordum. Peter elinde olmadan güldü. İngiliz soylu kişileri pek ender bahşiş verirlerdi. Herhalde kendilerine hizmet ettirmekle garsonlara şeref verdiklerini düşünüyorlardı. Peter gene lafın arasına sorusunu sıkıştırdı. Hala söylemedin ama. Sözümü şimdi oraya getiriyorum Mr. McDermott. Dedesi olacak yaştaki bir adamın üzüntüsü Peter'in canını iyice sıkıyordu. Yarım saat kadar önceydi. Dükle Düşes geç vakit akşam yemeği ısmarladılar. İstiridye, şampanya, melez usulü pişirilmiş karides istediler. Ne istediklerini bırak da olanı anlat sen. Beyim, o melez usulü karides tabaklara aktarırken olanlar oldu. Bunca yıldır böyle bir şey yaptığım enderdi. Tanrı aşkına, Peter'in gözü açıldığı anda konuşmanın kesilmesini gerektirecek olan kapıya dikiliydi. Evet Mr. McDermott, karidesi tabaklara koyduğum sırada Düşes masadan kalkıp gitti. Döndüğünde koluma çarptı. Bilmesem kasıtlı yaptığını sanırdım. Haydi canım sen de saçmalama. Biliyorum efendim, biliyorum ama olan oldu. Dük'ün pantolonu kirlendi. Yine de leke 1,5 santim genişliğinde var, yoktu. Peter kuşkuyla sordu. Bütün olay bu kadar mı? Bay McDermott, yemin ederim bu kadarcık. Ama Düşes'in yaptığı şamatadan adam öldürdüm sanırdınız. Özür dilerim. Temiz bir peçete ve suyla lekayı temizlemeye çalıştım. İlle de Mr. Trent'e haber yollayacağım diye tutturdu. Mr. Trent otelde değil ki. Peter bir yargıya varmadan önce hikayenin diğer yanını da dinlemesi gerektiğini düşündü. Öte yandan adama talimatını verdi. Eğer bu gecelik işiniz bittiyse evinize gidebilirsiniz. Yarın geldiğinizde haber verin, size ne olacağını söylerler. Garson gidince Peter McDermott yeniden zile bastı. Bu kez köpekler yeniden avlamaya başlamadan önce kapıyı ablak suratlı genç bir adam açtı. Gözünde kelebek gözlükler vardı. Peter adamın Croydon'ların sekreteri olduğunu anladı. İkisi de tek söz söylemeden içeriden bir kadın sesi duyuldu. Kimse söyleyin de boyuna vızıldamasınlar. Peter üstüne iddiasına rağmen bu sesin boğukluğuyla çekici bir ilgi uyandıran bir kadın sesi olduğuna karar verdi. Özür dilerim ama belki duymamışsınızdır diye düşündüm. Kendini sekretere tanıttıktan sonra ekledi. Servisimizde bir aksaklık olduğunu duydum. Bir yardımım dokunabilir mi diye bakmaya geldim. Sekreter, biz Mr. Trent'i bekliyorduk dedi. Mr. Trent bu gece otelde değil. Konuşurlarken geçitten zevkle döşeli dikdörtgen şeklindeki dairenin girişine doğru yürümüşlerdi. Giriş halı kaplıydı. İçeride iki yüksek arkalıklı iskemle duvardaki Morris Henry Hobbs'un New Orleans kabartmasının altında da bir telefon masası duruyordu. Koridora giden çift kanatlı kapı dikdörtgenin bir ucunu meydana getiriyordu. Diğer ucunda da büyük salona giden kapı aralıktı. Sağda ve solda iki kapı daha vardı. Bunlardan biri dairenin mutfağına, diğeri Croydon'ların sekreterinin işgal ettiği büro, yatak ve oturma odasına gidiyordu. Aralarında kapı bulunan dairenin iki yatak odasına hem mutfaktan hem de salondan girilebiliyordu. Bu da yatak odasını gizlice ziyaret eden bir konuğun gerektiğinde mutfaktan girip çıkabilmesi için düzenlenmişti.
''Neden onu çağıramazmışız?''
Soru hiçbir girişe ihtiyaç duyulmadan sorulmuştu. Salon kapısı açılarak ayaklarının dibinde köpeklerinin üç olduğu halde Croydon düşesi göründü. Kadın çabucak parmaklarını şaklattı, köpekler hemen sustular. Bu kez düşes soru dolu bakışlarını Peter'a çevirdi. Adam gördüğü binlerce fotoğraf sayesinde kendisine hiç de yabancı gelmeyen, çıkık elmacık kemikli güzelce yüzün farkındaydı. Giyimine pek özenmemişti ama Peter Düşes'in gene de çok şık olduğunu gördü. Açık konuşmak gerekirse Düşes Hazretleri, Mr. Trent'i özel olarak görmek istediğinizden haberim yoktu. Gri yeşil gözler kendisine değer biçmek ister gibi bakıyordu. Mr. Trent'in yokluğunda bile ben otel idarecilerinden birini karşımda göreceğimi umuyordum. Peter istemeden kızardı. Croydon düşesinin halinde huzursuzlukla karışık görülmemiş bir gurur vardı. Bu da garip bir şekilde kadına çekicilik veriyordu. Peter'ın aklından şimşek gibi gördüğü bir resim geçti. Düşesin aygırını yüksek bir engelden atlatırken çekilen fotoğrafın resimli dergilerden birinde görmüştü. Tehlikeyi umursamazcasına atın komutasını güven dolu ve olağanüstü bir şekilde ele almıştı. O anda düşes atta kendisi de yerdeymiş gibi bir duyguya kapıldı. Ben genel müdür yardımcısıyım. Bunun için kendim geldim. Gözlerine dikilen gözlerde bir dolu kıvılcımı parladı. Bu iş için biraz genç değil misiniz? Pek genç değilim. Bu zamanda birçok genç adam otel işletmeciliği de uğraşıyor. Sekreterin ihtiyatla ortadan kaybolduğunu bu arada fark etti.
Kaç yaşındasınız?
32. Düşes gülümsedi. Bu andaki gibi güldüğü zaman yüzü canlanıp sıcaklaşıyordu. Peter gizli çekiciliğini fark etmenin pek zor olmadığını düşündü. Şöyle bir hesaplayınca kendisinden 5 yaş ya da 6 yaş büyük, 40'ının üstünde olan Dük'ten de küçük olduğunu anladı. Düşes,
"Bir kurs falan mı görüyorsunuz?" diye sordu.
Cornell Üniversitesi Otel İşletmeciliği Okulu'nu bitirdim. Buraya gelmeden önce Waldorf Oteli'nde müdür yardımcısıydım. Waldorf'tan bahsetmek için kendini zorlaması gerekmişti. İçinden oradan yaptığım kepazelik yüzünden kovuldum, beni kara listeye geçirdiler, bağımsız bir otel olduğu için burada çalışmak fırsatını bulabildiğim için talihliyim demek geliyordu. Bunu söylemekte güçlük çekmesi çok doğaldı. Birinin dikkatsizce sorduğu soru içinizdeki eski kapanmamış yaraları deşse de özel cehennem içinde yapayalnız yaşadığınız bir şeydir. Düşes cevabı yapıştırdı.
Waldorf bu geceki gibi bir olayı hiçbir zaman hoşgörülükle karşılamazdı.
Sizi temin ederim hanımefendi, eğer suç bizdeyse St. Gregory de bunu hoşgörülükle karşılamayacaktır. Konuşmanın topun bir yandan öbürüne gidip gelmesiyle devam eden tenis oyununa benzediğini düşünmekten kendini alamadı. Şimdi Peter topun geri gelmesini bekliyordu.
Suç sizde olsaymış, garsonunuzun kocamın üstüne melez usulü pişirilmiş karides döktüğünün farkında mısınız?
Bu açık bir abartmaydı. Peter nedenini düşündü. Üstelik şimdiye kadar Croydon'larla otel arasındaki ilişkilerin mükemmelliğine bakılırsa bu durum hiç de alışılmış şey değildi. Dikkatsizlik yüzünden yapılmış bir kaza olduğundan haberim vardı. Buraya özür dilemek için geldim. Düşes diretiyordu.
Bütün gecemiz rezil oldu. Kocam ve ben burada dairemizde baş başa güzel bir gece geçirmeyi kararlaştırmıştık. Birkaç dakika dışarıda gezindik, yemeğe döndüğümüzde başımıza neler geldi.
Peter kadının sözlerini başıyla doğruladı. Dıştan anlayış gösteriyordu. Ama gerçekte Düşes'in sözleri onu hayrete düşürmüştü. Düşes sanki Peter olayı unutmasın diye bunu söylediği sözlerle kafasına kazımak istiyordu. Peter belki otel adına Dük'ten özür dilerim diyecek oldu. Düşes kesinlikle gerek değil dedi. Genç adam tam izin isteyip gitmeyi kuruyordu ki aralık duran salonun kapısı büsbütün açıldı ve eşikte Croydon Dük'ü göründü. Düşes'in tersine Dük son derece derbeder giyinmişti. Üstünde buruşuk beyaz bir gömlekle smokin pantolonu vardı. Peter McDermott'un gözleri elinde olmadan dallanıp budaklanan ve Natchez'in Düşes'in ağzıyla kocamın üstüne melez usulü pişirilmiş karides döktü dediği lekeyi araştırdı ve buldu. Bu bir oda hizmetçisinin bile hemen temizleyebileceği türden ufacık bir noktaydı. Geniş salonda Dük'ün arkasından televizyonun açılmış olduğu görülüyordu. Dük'ün yüzü kızarmış ve son fotoğraflarına oranla daha fazla katlanmış gibiydi. Elinde bir bardak vardı ve konuştuğu zaman sözler ağzında yuvarlanıyordu. ''Ah özür dilerim, sonra düşesinin şey kızım, sigaraları arabada unuttum gibime geliyor.'' Düşes sertçe cevap verdi. ''Birkaç tane getiririm.'' Sesinde kısa ve sert sözlerinde Dük'e çek git demek isteyen bir anlam vardı. Adam başıyla onları selamlayarak salona döndü. Merak uyandırıcı aynı zamanda da huzursuzluk veren bir sahneydi bu. Her ne sebeptense düşesin öfkesini arttırmıştı. Peter'a dönerek sertçe söylendi. ''Mr. Trent tarafından hazırlanmış tam bir rapor istiyorum.'' Ayrıca kendisine özel olarak özür dilemesini beklediğimi de bildirirsiniz. Peter dairenin kapısı sıkıca arkasından kapanıp dışarı çıktığı sıra bile şaşkındı. Ama düşünmeye fazla vakit bulamadı. Dışarıda geçitte 14. kata giderken Kristin'in yanına kattığı komi bekliyordu. Israrla ve söylediklerinin önemli üstünde durarak... ''Mr. McDermott, Miss Francis sizi 1439'da bekliyor, yalnız biraz çabuk olun.'' dedi. 4. Bölüm 15 dakika kadar önce Peter McDermott kral dairesine gitmek üzere asansörden indiği sıra komi Kristin'e bakıp sırıttı. ''Bayan Francis, biraz dedektiflik yapıyorsunuz galiba.'' Kristin cevapladı. ''Otelin baş dedektifi burada olsaydı bu işi yapmam gerekmezdi.'' Evli ve oğlu St. Gregory'nin muhasebesinde çalışan komi Jimmy Duckworth kısa boylu şişman ve kafası kelleşmeye yüz tutmuş bir adamdı. Christie'nin sözlerine dedektifi aşağılarcasına ''Ha o mu?'' diye karşılık verdi. Bir saniye sonra da asansör 14. katta durdu. Christie, ''Jimmy, 1439 numaralı oda.'' dedi. İkisi de kendiliklerinden hiç düşünmeden sağa döndüler. Kız aralarında otelin coğrafyasını bilme bakımından bir fark olduğu düşünüyordu. Komi giriş salonundan aldığı müşterileri yıllarca odalarına götürmüştü. Kendisi de St. Gregory'nin her katının planını göre göre aklına yerleşen şekillere dayanarak hareket ediyordu. Kendi kendine 5 yıl önce zeki kız öğrencilerden ve çağdaş diller öğrenmeye yetenekli 20 yaşındaki Chris Francis'in 5 yıl sonra ne olabileceğini Wisconsin Üniversitesi'nden birine sormuş olsalardı, en derece tahminler ileri sürenin bile onun New Orleans'ta bir otelde çalışacağını söyleyemeyeceğini düşündü. O zamanlar Crescent City hakkında bilgisi az, ilgisi daha da azdı. Okulda Louisiana'nın satın alınışı hakkında bir şeyler öğrenmiş, İhtiras tramvayını da seyretmişti. Daha sonra kente geldiği zaman İhtiras tramvayının bile modasının geçmiş olduğunu görmüştü. Tramvay dizel motoruyla işleyen otobüs haline gelmişti. İhtiras da kentin doğu yanında turistlerin seyrek gördükleri kendi halinde bir caddeydi. Kristin bir bakıma bu bilgi eksikliğinin kendisini New Orleans'a sürüklediğini sanıyordu. Wisconsin'deki kazadan sonra duygularını yitirmişçesine ve belli belirsiz bir bilinçle tanınmayacağı, aynı zamanda da kendisine yabancı olan bir yer aramıştı. Tanıdık şeyler, temasları, görünüşleri ve sesleriyle bir yürek ağrısı haline gelmişti. Hepsi çevresini kuşatır gibi oluyor, doğan günü dolduruyor, gecelerine giriyordu. Garip bir şekilde ona bir çeşit utanç duygusu vermesine karşın hiç korkulu düş görmüyordu. Yalnız anılarından silinmeyecek o Madison havaalanındaki günün olayları gözlerinin önünden geçiyordu.
Kristin Avrupa'ya giden ailesini geçirmeye Madison Havaalanı'na gitmişti. Annesi neşeli ve heyecanlıydı. Yakasına bir arkadaşının postayla yolladığı iyi yolculuklar anlamına gelen orkideyi takmıştı. Babası da bir ay süreyle hastalarının gerçek ve uydurma hastalıklarıyla başkasının ilgileneceğini düşünmekten gelen tatlı bir huzur ve rahatlık içindeydi. Uçağın kalkmakta olduğu haberi verildiği zaman ayakkabısının üstüne düşürüp kırdığı piposunu içiyordu. Ablası, babası Kristin'e sarılmıştı. Herkesin önünde sevgi gösterilerinden hoşlanmayan 2 yaş küçüğü Tony bile öpülmeye razı olmuştu.
Eyvallah jambon.
Babs da Tony giderlerken arkalarından bağırıyorlardı. Kristin aptalca ama aynı zamanda sevgilerini yansıtan bu ada güldü. Jambon adını ikisinin arasında sandviç olduğu için takmışlardı. Hepsi mektup yazacaklarına söz vermişlerdi. Oysa Kristin 2 hafta sonra ders dönemi biter bitmez Paris'te onları bulacaktı. Sonunda annesi de Kristin'e sıkı sıkı sarılmış ve kendine iyi bakmasını öğütlemişti. Birkaç dakika sonra da koca jet yavaş yavaş ilerledikten sonra bir homurtu ve heybetle havalanmıştı. Ama tek kanadı aşağı doğru hızla dönen bir çarkı felek gibi yere düşerken pistten tam olarak kalkmamıştı bile. Bir saniyelik toz bulutu sonra bir meşale, sonunda da makine ve insan eti parçacıklarından sessiz bir yığın. 5 yıl önceydi. Birkaç hafta sonra Wisconsin'i terk etmiş bir daha da dönmemişti. Christie'nin ayak sesleri ve komininkiler halı döşeli koridorda boğuluyordu. Bir adım önde Jimmy Duckworth geviş getirircesine söyleniyordu.
1439 numaralı oda. Tamam. Burada şu yaşlı bey Mr. Whale kalıyor. Birkaç gün önce onu kıyı köşe odalardan birinden buraya naklettik.
İleride koridorun gerisinde bir kapı açıldı. İyi giyinmiş 40 yaşlarında bir adam çıktı. Arkasından kapıyı çekip anahtarı cebine atmaya hazırlanırken durdu. Kristin'i gerçek bir ilgiyle süzüyordu. Konuşacak gibi olduysa da komi belli belirsiz bir hareketle hayır anlamında başını salladı. İkisi arasındaki sessiz anlaşmayı kaçırmayan Kristin, kendisini yatak arkadaşlığı yapan kızlardan biri sandıkları için gururunun okşanması gerektiğini düşündü. Kulağına gelenlere göre Herbie Chandler'ın listesinde çok güzel kızlar vardı. Yanından geçerken Kristin sordu, ''Neden Bay Wallace'ın odası değiştirildi?''
Efendim duyduğuma göre 1439'da biri şamata çıkarmış, bizimkiler de yerini değiştirmişler.
Kristin o anda 1439'u hatırladı. Daha önce de şikayetler gelmişti. Oda servis asansörünün hemen bitişiğindeydi ve bütün otelin borularının birleştiği yere düşüyordu. Bunların etkisiyle oda dayanılmayacak kadar sıcak ve gürültülü oluyordu. Her otelde böyle en az bir oda bulunurdu. Bazıları buna ara oda diyorlardı. Böyleleri de her yerde olmadan müşteri alınmazdı. Bay Wells'in daha iyi bir odası vardı da neden yerini değiştirdiler?
Kobe omuz sıyıktı. Oda hizmetçilerine sorsanız daha iyi edersiniz.
Kristin diretti ama senin bu konuda bir fikrin var galiba.
Sanıyorum hiç şikayet etmediğinden olacak. Bu yaşlı bey yıllardır buraya gelir ama ağzından en ufak bir ses çıkmaz. Bazıları onu alaya bile alırlar.
Jimmy Duckworth sözlerine devam ederken Kristin'in dudakları kızgınlıkla kısıldı. Yemek salonunda da kimsenin istemediği mutfağın yanındaki o masayı adamcağıza verdiklerini duydum. Aldırmaz görünüyor diyorlar.
Kristin öfkeyle düşünüyordu. Yarın sabah biri aldıracaktı, bunu garanti edebilirdi.
Her zaman gelip giden bir müşterinin, üstelik de sessiz ve nazik bir adamın bu kadar hakarete hedef olması Kristin'i birden çok kızdırdı. Otelde onun öfkesinin nasıl olduğunu çok iyi bilirlerdi. Bazılarının öfkenin kızıl saçlarına iyi gittiğini söylediklerini de biliyordu. Çok zaman sinirlerini dizginlediği halde arada bir parlaması işleri yaptırmakta faydalı oluyordu. Köşeyi döndükten sonra 1439'un kapısı önünde durdular, komi kapıyı vurdu, içerisini dinleyerek beklediler. Kapının vurulduğunu duyulduğunu gösteren olumlu bir ses gelmiyordu. İçeriden Jimmy Duckworth gene ama bu kez daha sert vurdu kapıyı.
Bir anda cevap geldi. Bu insanı korku içinde bırakan bir inlemeydi. Fısıltı halinde başlayıp daha kuvvetlendi. Sonra başladığı gibi birden kesildi. Kristin akıl verdi. Yedek anahtarınla kapıyı aç, çabuk ol. Komi önden içeri girerken Kristin geride kaldı. Bir otelin güç anlarında bile uyulması zorunlu gerektiği gibi hareket edilmesini şart koşan kuralları vardır. O da karanlıktı. Kristin Duckworth'ın tavandaki ışığı yaktığını ve durduğu yerden görünmeyen bir köşede kaybolduğunu gördü. Kaybolmasıyla birlikte de Kristin'e seslendi. ''Miss Francis, gelseniz iyi olur.'' İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.